Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün herkes dikkatlerini Merkez Bankası'na çevirmişti. Para Politikaları Kurulu faizi ne yapacak diye düşünüyordu. Çok farklı rakamlar gündeme geldi. Amerika'dan bile müdahale yapıldı. Bank of America %40 faiz belirlemelidir dedi. 30 diyenler vardı. 20 diyenler vardı. Ama Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu faizi %15 olarak belirledi. Yani bu da beklentileri pek karşılamadı gibi gözüküyor. Bunu nereden anlıyoruz? Birdenbire dolar fırlamaya başladı. 23.50 seviyesinde olan dolar 24'e çıkıverdi. Ve nereye kadar gidecek herkes tartışıyor. Tabii bu arada Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiler ve para bulmaya çalışıyorlar. Yani bu neden önemli? Önümüzdeki günlerde çünkü alınması gereken kararlar var. Asgari ücret konusu tespit komisyonu toplandı. Asgari ücrete belli bir zam yaptı. Yaklaşık %34 zam yaptı ve 11.402 lira oldu. Sırada memur ve emekli zamları var. Şimdi herkesin gözü burada. Bu konuyu ele alacağız. Kimle ele alacağız? Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Sayın Önder Kahveci ile konuşacağız. Sayın Kahveci yayınımıza bağlandı galiba. Sayın Kahveci merhabalar.
Merhaba İsmet Bey, iyi yayınlar.
Nasılsınız? Yoldasınız galiba.
Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
Sağ olun. Kalabalık mı yollar?
Evet.
Herkes tatile gidiyor galiba. Uzunca bir tatil oluyor.
Evet.
Önder Bey, biraz önce Para Politikaları Kurulu faiz kararını açıkladı. Biraz Mars olmuş gibi. Yani faizler %15'e çıktı. Neredeyse iki katına yaklaştı. 8,5'tan 15'e çıktı. Fakat yine piyasalar çok memnun olmadı. Bunu nereden anlıyoruz? Biraz önce de söyledim. Yani döviz kurları tırmanışa geçti. İşte borsa tırmanışa geçti. Ne diyorsunuz? Nasıl olacak bu işler?
Şimdi İsmet Bey, tabii biz kamu görevlileri olarak dar ve sabit gelirli ücretli kesim, evet, her zaman için düşük enflasyon, fiyat istikrarının sağlandığı bir ortam bizim için tercih edilen ortam olur.
Evet.
İnşallah önümüzdeki süre içerisinde enflasyon rakamları aşağıya çekilir. Fiyat istikrarı da sağlanır. Tabii ki yeni hükümetin, Cumhurbaşkanlığı kabinetinin yeni bir ekonomi politikası var. İnşallah netice verir. Temennimiz o, ülkemiz.
Evet, açısından. Evet. Tabii ki herkesin isteği bu. Herkes, evet, çünkü olumlu etkiler.
Tabii toplumumuzun bütün kesimlerini etkiliyor. Sadece bizleri, evet, değil netice itibariyle. İnşallah kısa zaman içerisinde enflasyon da aşağı çekilir. Döviz de belli bir yerde stabil hale gelir diye düşünüyoruz.
Evet. Peki asgari ücrete bir zam yapıldı %34. Bu tabii Temmuz ayında memur zamları bekleniyor. Herhalde 3 Temmuz'daki enflasyon rakamına bakılacak. Evet. Ondan sonra da mecliste bir karar çıkacak. Bir torba yasadan söz ediliyor. Onun içine konacak ve memur zammı, emekli zammı da belirlenecek. Beklentiniz ne?
Şimdi İsmet Bey, biz uzun süredir kamu çalışanlarına bir ek zam yapılması konusundaki düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık.
Evet.
Görüşmelerimizde de hem Sayın Cumhurbaşkanı'yla hem de bakanlara ifade etmiştik.
Evet.
Geçmiş dönemlerde. Çünkü her geçen gün kamu çalışanlarının alım gücü düşüyor. Bunu
evet.
net bir şekilde görüyoruz. Yani mesela 2012 yılında ortalama memur maaşıyla 1049 dolar alırken bugün maaşların ortalama maaşın değeri 560-600 dolarlara falan düşmüş.
Evet.
Yani başka değerli şeylerle de bunu mukayese edebilirsiniz. Altınla, temel gıda maddeleriyle de değerlendirebilirsiniz. Onun için ek zam aslında kaçınılmazdı.
Evet.
Ne zamanki Mayıs ayında seçim döneminde işçilerin kamu işçi toplu sözleşmesi yapılıp işçilere yüksek miktarda bir ücret artışı toplu sözleşmeye verildikten sonra kamu çalışanların maaşları işçi maaşının çok gerisinde kaldı.
Evet.
Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun ortaya çıktı ki biz o dönem itibariyle bu meselenin hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Biz işçinin almış olduğu ücrete fazla falan demiyoruz.
Evet.
Ancak siz eğitimli insan gücünü göz ardı ederseniz statü hukukuna tabi çalışan, üreten meslek mensupları, işe girişleri belli, görevde yükselmeleri belli şartlara bağlı, memurları işçi ücretlerinin altında tutarsanız bu eğitimli insan gücünün bir anlamının olmadığı ortaya çıkar. Onun için de bu kaçınılmazdı zaten. O gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olacak diye.
Evet.
Biz şimdi bu 22 bin liralık rakamın, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin lira olmasını önemsiyoruz. Ancak bunun üzerine şu anda gerçekleşecek, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Haziran ayı enflasyonu belirlendikten sonra memurlara gelecek enflasyon farkının üzerine koyulması, artı toplu sözleşmeden kaynaklanan %6'lık bir ücret artışının da ilave edilmesi, refah ücretiyle birlikte taban ücrete ulaşılması, yani 22 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Mayıs ayı itibariyle 22 bin lirayla 1058 dolar alıyordunuz. Şimdi bugün hesaplatmadım. Bugün bir miktar daha arttı dolar. Büyük ihtimalle 900 dolarlara falan düştü.
Evet.
Onun için de bu rakamın da yükseltilmesi lazım, gerekir. Ve yukarıya doğru da maaş alan ücretlere de aynı oranda yansıtılması gerekir ki bu konuda Sayın Bakan'ın da açıklamaları oldu. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olacak. Bayramdan sonra bir torba kanunda bu düzenleme yapılacak. Tekrar söylüyorum, 22 bin lira bugünün ekonomik gelişmelerine göre yeterli değildir. En düşük devlet memuru maaşını bulmak için 22 bin liranın üzerine dediğimiz enflasyon farkını ikinci altaya ilave ederek bulmak gerekir diye düşünüyoruz.
Evet.
Bunu da kamuoyuyla da paylaştım zaten.
Evet.
Çalışanlarımız adına.
Önder Bey, burada bir rakamda karmaşa mı var diye ben size hemen bir soru yönelteyim. Bu şu anda en düşük devlet memuru ne kadar maaş alıyor net?
11.900 lira.
11.900 lira.
Tabii.
Şimdi 11.900 lira alan, yani 12 bin diyelim buna.
Evet.
22 bin olması için 10 bin lira ilave gerekiyor. Bu da
yani %85 gibi.
85'e tekabül ediyor. Şimdi
evet.
Ben Sayın Bakan'la, yani 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi bağlandıktan sonra bu 22 bin lira gündeme geldi. Yani
evet.
En düşük memur maaşı işçi maaşının altında olmayacak diye.
Hı.
Şimdi bu 22 bin oradan çıktı. Çünkü o zamanlar brüt 22 bin liraydı.
Evet.
Şimdi bu brüt mü brüt, sözün ettiğiniz brüt, rakamlar
yok.
Net mi?
Net. Orada da biraz sosyal medyada farklı şeyler yayınlandı ama o gün itibariyle de 22 bin lira net ücretti ki kamu çalışanların ücretleri hiçbir dönem itibariyle brüt olarak konuşulmaz.
Tabii ben onun için diyorum. Acaba evet. Şimdi 22 bin diyorlar şey efendim biz onu brüt dedik.
Kamu tecrübeniz var.
Evet.
Geçmişte. Dolayısıyla devlet memurlarının ücretleri verilirken, toplu pazarlık yapılırken hiçbir dönem brüt ücret üzerinden gidilmez. Net ücret üzerinden konuşulur, işçiler brüt konuşur, biz net konuşuruz.
Evet.
Yani... Şimdi 1 Ağustos'ta toplu sözleşmeye başlayacağız. Orada da o şekilde hep net üzerinden gidilir. Dolayısıyla 22 bin lira net ücret. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olacak. Ancak anladım. Biz bunu da yetersiz buluyoruz.
Evet.
Günün şartlarına, ekonomik gelişmeleri dikkate aldığımızda bu rakamın da yukarıya çekilerek diğer çalışanlarımıza da aynı oransal veya bir kısmı oransal bir kısmı seyyanen zam olarak yansıtılması gerekir.
Evet. Çünkü bu 22 bini ben yani 3 gün sonra bu tartışma büyüyünce biz 22 bini biz işte efendim brüt söyledik zaten en düşük işçi maaşı 22 bin brüttü demesinler diye ben özellikle bunu bir tekrar tekrar gündeme getireyim
Bakan,
istedim.
Sayın Bakan da açıkladı. Hükümet yetkililerinden de zaman zaman seçim döneminde de açıklamalar geldi. 22 bin lira net ücret.
Evet. Peki bir politika değişikliğine gidiliyor Önder Bey. İşte Mehmet Şimşek geldi. Biraz sıkı para politikası deniyor. Oralarda bir sorun çıkar mı?
Valla sorun çıkmasın. Yani netice itibariyle ülkede bir toplum kesimlerinin tamamından fedakarlık bekleniyorsa o ayrı bir şey. Ama netice itibariyle yaşanan ekonomik sıkıntıları siz sadece memurlar bu sıkıntıların külfetini karşılasınız derseniz bu sağlıklı bir yaklaşım olmaz.
Evet. Zaten şu... Evet buyurun buyurun.
Şöyle bizim keşke şu olsa İsmet Bey. Yani neticede fiyat istikrarı sağlansa. Çarşı pazarının enflasyonu dizginlenmiş olsa, yani ete, süte, yumurtaya ya da diğer temel gıdalarına gelen, kiraya gelen artışlar belli bir yerde durdurulsa da ücretler artırılmasa. Yani şimdi ücretleri 22 bin lira yapmanız bir şey değiştirmez. Yani şayet enflasyon aşağı çekilmez, fiyat istikrarı sağlanmasa değişen bir şey olmaz. 3 ay sonra biz yine aynı şeyleri konuşur oluruz.
Evet. Peki bu kira meselesi. En çok konuşulan konulardan birisi yani çalışanların da en büyük yani özellikle sabit gelirlerin ücretlerin en büyük sorunu yani nedir bu iş bizim zamanımızda eskilerde işte lojman vardı yani birçok memurda bu lojman imkanından yararlanıyordu sonra bunlar satıldı yani ne diyorsunuz bu iş bu kira çünkü eskiden diyelim ki maaşın belli bir kısmı giderdi şimdi tamamı gidiyor kiraya. Ne diyorsunuz?
Şimdi bizim elimizde şöyle bir hesaplama var İsmet Bey. Ortalama memur maaşı maaşının %65'inden fazlasını kira ve gıdaya harcıyor.
Evet.
Ki büyük ihtimalle son aylardaki kira artışlarını da dikkate alırsak bu rakam çok daha yukarılara doğru çıkıyor.
Evet.
Dolayısıyla kira artışı sadece memurların, işçinin, ücretlinin sorunu değil. Türkiye'de gerçekten böyle bir ciddi sorun var. Özellikle büyük kentlerde, sahil yörelerinde, bakın şu an itibariyle Antalya gibi, Muğla gibi, Bodrum gibi yerlerde memurlar çalışmak istemiyorlar. Çünkü kiralar çok yüksek olduğu için Ankara'da, İstanbul'da çalışmak istemiyor. Hatta bir kısmı da daha küçük vilayetlere tayin talebinde bulunuyor. Onun için bunun önüne mutlaka geçmek lazım. Evet, lojmanlar satıldı. En azından kamu görevlilerinin bir kısmı oradan faydalanıyordu ama kar ekserisinin faydalandığı söylenemez.
Evet.
Çünkü yeterli şey yoktu. Bu mesela belli bölgeler için tekraren hayata geçmesi lazım. Hadi o uzun vadede olacak ise şayet mutlaka kamu çalışanlarına kirada yardım yapmamız lazım.
Evet.
Biz Türkiye kamu sene olarak şu son dönem itibariyle sosyal yardımların ki toplu sözleşmeye de götüreceğiz. Kira yardımı, ulaşım yardımı, özellikle büyükşehir tazminatı gibi bir tazminat ödenmesi. Çünkü İstanbul'daki şartlarla Anadolu'da herhangi bir kentteki şartlar aynı değil. Dolayısıyla yeniden bu sosyal yardımların mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Bildiğim kadarıyla hükümetin de açıklamaları var. Kira yardımı yapılacak memura diye ama henüz şu an itibariyle somutlaşmış ya da bizimle beraber bunu müzakere edilmiş bir konu yok. Bence bir an önce üzerinde çalışma yapılıp kira yardımını hayata geçirmemiz lazım. Gerçekten kamu görevlileri, vatandaşlarımız kiralar ödemekte zorlanıyor, güçlük çekiyor.
Evet.
Düşünün, ben en son Bodrum'da toplantı yaptım. Arkadaşlar diyor ki başkanım buraya kimse gelmek istemiyor diyor. Niye? Hayat pahalı, kiralar pahalı. Dolayısıyla oradaki personel ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Yani geçici görevlerle karşılanıyor. Peki geçici görevle gittiniz, kalacağınız yer yine yok.
Evet.
Yani lojman olsa hiç olmaz, hadi bir aylığına, iki aylığına geçici görevle oraya gidip o kamu hizmetini yürütebilirsiniz.
Evet.
Dolayısıyla kamu çalışanlarını bu ekonomik sıkıntının içerisinden, girdabın içerisinden çıkartmamız lazım. Ve sosyal yardımlar da mutlaka önümüzdeki dönemde hayata geçmelidir.
Evet. Dediğiniz gibi ben de geçtiğimiz günlerde bir Antalya'dan birisi aradı. Telefonumu birisi önermiş, bulmuş. Dedi ya bir bakanlık ismi verdi. Dedi ya burada tanıdığınız var mı? Dedim hayırdır, ne içindi yani, siz konuyu söyleyin de ben ona göre. Dedi ki ya tayin isteyeceğim dedi. Nereye istiyorsunuz dedim. Ankara'ya mı? Yok yok yok yok yok dedi. Nereye istedim? Konya olabilir dedi. Veyahut da işte kenar küçük ilçelere bir yere. Hayırdır dedim. Niye? Ha. Eskiden torpil çünkü Ankara'ya gelmek için, Antalya'ya gitmek evet. için istenirdi. Biraz kemküm etti. Dedim ya açık konuş ki ben ona göre dedim. Hani yardımcı olmaya çalışayım. Dedi ki geçinemiyorum burada dedi. Antalya'dayım. Burada dedi kiralara yetişmem mümkün değil. Turizm sezonu geldi. Fiyatlar artıyor. Yani yetişmem mümkün değil. Çaresiz kaldım. Çocuk okula gidecek. Onun problemi var. Oysa ki küçük bir ilçeye gitsem, Orta Anadolu'da bir yere gitsem, okul yakındır, ulaşım parası vermem falan diye. Yani hemen hemen bütün çalışanların galiba sorunu. Yani torpil tersten işlemeye başladı. Büyük şehirlerden kaçmaya ve Anadolu'ya gitmeye yönelik oldu.
Evet, o biraz işte hem geçim şartlarından, kiranın yüksek olması. Tabii kiranın yüksek olması meselesi sadece memurlarımızın mevzusu değil. Herkes
evet,
etkileniyor bu ülkede. Buna da neticede hükümet mutlaka bir düzenleme getirecek. İşte biliyorsunuz kirayı %25 sınırlama getirildi ama çok da fazla etkili olduğu kanaatinde değiliz. Önümüzdeki süreçte belki sosyal anlamda işte kira yardımıyla memurları desteklemek gerekir. Hiç olmazsa biraz nefes
evet.
alsınlar bu konuyla ilgili. Belki de ilerleyen süreçte bu sosyal konut, yani devletin elinde stokta bulunan şeyleri, hani bu tür dar ve sabit gelir olan kesime daha uygun fiyata kiraya verilmesi sağlanabilir. Ama bu dediğimiz tabii ki uzun vadeli.
Uzun vadeli, evet.
İş kısa vadede bunu çözmek mümkün değil. Batı'da gelişmiş ülkelerde bunu zaman zaman görüyoruz. Sosyal konutlar altında konutlar yapılmış. Daha çok dar ve sabit gelirlere daha ucuz şeyler. Hatta belediye konutları diye geçiyor.
Evet, evet.
Belediye daha uygun kiraya geliri az olan, böyle bir geçim sorunu yaşayan toplum kesimlerine bunları veriyor. Tabii bunların hepsini biz daha detaylı bir şekilde 7. dönem toplu sözleşmeleri 1 Ağustos'ta başlatacağız. Nasip olursa 30 Ağustos tarihine kadar 3 milyon 600 bin kamu görevlisi, işte evet. 2,5 milyon civarında da kamu emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarında alacağı ücretler, sosyal haklarla ilgili pazarlık süreci başlıyor. Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesi.
Evet, evet. Çok
anlamda.
Büyük bir rakam, evet.
Yani şu anda Türkiye'de bu kapsamda bir toplu sözleşme yapılmıyor. İşçiler, işçi sendikalar da yapmıyor. Başka şeyler de yok. En büyüğü kamu çalışanları adına yapılan, emekliler adına yapılan toplu iş sözleşmesi. Tabii burada sıkıntılarımız var işin açıkçası. Bana göre ilerleyen süreçte yapacağımız en önemli şey Türkiye'de yeniden bir kamu personel rejimini gözden geçirerek yeni bir ücret politikasıyla yolumuza devam etmemiz lazım. Kamuda eşit işe eşit ücreti dikkate alacak, kurumlar arası ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak bir çalışmaya ihtiyacımız var. Düşünün
evet.
şimdi İsmet Bey, siz hani kamu az çok bildiğiniz
evet.
için söylüyorum.
Evet.
Kurumun adı değişti diye aynı mesleğe sahip insanlar farklı farklı ücretler alıyor. Bu sefer ne oluyor? Ücreti yüksek olan kurumlara insanlar hücum ediyor. Orada çalışmak arzu ve isteği hasıl oluyor. Onun için de bu kurumlardaki ücret dengesini, hatta kurumun içerisindeki ücret dengesini tesis etmemiz lazım. Bunu yapmak için de öncelikle hangi işe eşit olduğunu çalışmasını
evet.
yani bir iş değerlemesi yapmamız gerekiyor. Bunlar Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bizim yapmamız gereken yeni bir vizyonla, işte Türk ve Türkiye yüzyılı olarak gelecek yüzyılın inşa edilmesi noktasında bir tavır ortaya koyuluyor ki biz bu konuda da Türkiye kamusal bu sürece biz de varız, dahil olacak. Biz de çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, bu sorunların ortadan kaldırılması, gelir adaletinin sağlanması noktasındaki çalışmalarımızı geçmişten bugüne yürütüyorduk. Onları tekrar güncelleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni bir kamu personel yönetimi, yeni bir ücret politikasıyla kamuyu daha çalışma barışını tesis eden, çalışanları memnun eden, çalışanların insanca yaşayabilecekleri yoksulluk sınırının üzerinde bir ücrete kavuşturmak için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz.
Evet. Yani kamuda dediğiniz gibi eskiden böyle bir şey yoktu 80 öncesinde. Yani her bakanlıkta ücretler aynıydı, aynı işi yapan. Sonradan rahmetli Özal'dan sonra oldu onlar. Ayrıcalıklı kurumlar oluşmaya başladı. Efendim işte kalifiye eleman dendiler ama yani şimdi orası da tartışılır. Onun yöntemi nedir? Nedir? İngilizce biliyor mu? İngilizce tazminatı koyarsınız eğer kalifiye eleman almak istiyorsanız. Yani ek şeylerle onları tutarsınız devlette. Ama bastırıp alma politikasına gidildi. İşte, herkes bir kurum kurdu, yasayı geçirdi meclisten.
Aynen öyle. Yani her kurum kendine göre bir ücret politikası geliştirmeye başladı. Her kurum kendine göre bir istihdam politikası geliştirmeye başladı. Hatırlarsınız 80'li yıllarda 4B sözleşmeli diye bir istihdam modeli getirdi.
Evet.
Asıl amacı şudur. Ben de o zaman çalışıyordum kamuda. Asıl amacı kamunun bir proje çerçevesinde özel bilgiye, tecrübeye ihtiyacı olduğu elemanı kısa süreli istihdam etmek için çıkarıldı. Yani bir proje yaparsanız sizin orada bir işte kamuda olmayan bir elemana ihtiyacınız olur. Bir mühendise ihtiyacınız olur ya da başka bir meslek mensubuna ihtiyacınız olur. Bir yıl, iki yıl onu istihdam edersiniz. Tabii. Ama ne oldu? Bu sefer 4B'liği biz kalıcı istihdam politikası olarak benimsedik. Bu sefer öğretmeni de, sağlık personeli de, diğer personeli de 4B sözleşmeli almaya başladık. Biz itiraz ettik, kadroya geçirdik. 2011'de, 2013'te, şimdi 2023'te tekrar kadroya alındı. Dolayısıyla bu alanda da işte düzenleme yapmayınca bu sefer farklı istihdam politikaları, farklı ücret politikasını ortaya çıkarıyor.
Evet.
O ücret politikasalarında da bu sefer çalışma barışı bozuluyor. Memurların kendi arasında işçi memur meselesinde şu anda size de bilgi geliyordur mutlaka. Evet. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşerondan geçen 4D'li işçiler. Ben şunu yapmam. Ben çok eski bir sendikacıyım. Evet. 21 yıldır sendikacılık yapıyorum. Ben işçi memur ne bileyim işte böyle yarıştırmasını çok tercih eden bir sendikacı değil.
Evet.
İşçinin emeğin hakkını vermek lazım. Memuru da emeğin hakkını
memur da vermek. Emekçi zaten. O da işçi yani, sayılır yani.
Yani o da emekçi. Netice itibariyle işçi evet beden gücüyle şey yapıyorsa öğretmen de beden gücüyle
tabii.
emek veriyor. Bir hemşire arkadaşımız da beden gücüyle çalışıyor. Bir
pandemide en çok sıkıntıyı onlar çektiler yani.
Yani dolayısıyla bu anlamda kamunun kendi içerisinde aynı binanın içerisinde işçi statüsünde çalışan da memur statüsünde çalışan arasında ciddi bir farklılıklar oluşuyor. Bu sefer infial oldu. Memur haklı olarak şunu söyledi. Dedi ki ya hiç eğitimin amacı bir anlamı yok mu? Yani bilginin, becerinin, üniversite bitirmenin, yüksek lisans yapmanın ya da meslek mensubu olmanın. Onun için de bu Temmuz ayı bu anlamda önemli. Bu 22 bin liralık artış meselesi bence sosyal taraflarla tekrar bir araya gelip Sayın Bakan, Çalışma Bakanı ya da Maliye Bakanı kim yürütecekse süreci bir araya gelip sağlıklı bir adımı ilkini Temmuz'a atmamız lazım. Ondan sonra da 1 Ağustos'ta yapacağımız toplu sözleşmede kalan kısmını telafi etmemiz gerekir.
Peki sizi arayıp konuşan oluyor mu bu ara? Yani hükümetten şimdi daha önce...
Bu ara zamlarda hiç olmadı.
Yani bu çünkü çalışanla konuşmak lazım. Şimdi mesela asgari ücret konuşuldu.
Orada mesela görüşüldü evet.
Türk İş şey yaptı ama Sayın Ergün Atalay da diyor ki ya benle konuşma benim üyelerim arasında diyor asgari ücret çalışan yok. Bunu diyor asgari ücretlerin bir temsilcisini bul onlarla konuş diyor. Onlarla pazarlık yap diyor. O da haklı kendine göre.
Ya ama işte neticede Türkiye'de en fazla üye sahip işçi sendikası.
Evet.
Doğrudur belki asgari ücretli çalışan üyeleri arasında çok az sayıda insan vardır. Belki de yoktur. Onu da bilemiyorum.
Evet.
Ama neticede...
Son zamdan sonra olmuştur.
Asgari ücret belirleme komisyonu var. Komisyonunda da sosyal taraf olarak, kurumsal olarak kim var? İşçi sendikaları var. İşçi sendikaları da en fazla üyeye sahip. konfederasyon davet ediliyor. İşveren sendikaları geliyor. Aslında hükümet orada bir anlamda koordinasyon görevi.
Tabii.
Orada aslında hükümetin çok bir sorumluluğu yok. Çünkü devlette çalışan asgari ücretli yok.
Tabii. Yani orada biraz da yani taraflar daha somut olsa belki çok daha sağlıklı bir sonuç çıkardı.
Yani aynısı şey de yapılması lazım İsmet Bey. Kamu görevlilerinin ara dönemlerde zam yapılması yapılacaksa dahi ki ihtiyaç hasıl oluyor. Biz mesela yıllardır diyoruz ki enflasyon farkı ödenirken eşe mobil sistemi uygulandı.
Evet.
Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde. Çünkü eşe mobil sistemini uygulamasanız, yani aylık enflasyon farkını memur maaşlarına yansıtmasanız, sürekli memur maaşları alım gücü düşüyor.
Evet. Zaten onu yapmazsanız şöyle de bir sıkıntı çıkıyor. Yani hiçbir anlamı kalmıyor şeyin. Yapılan ücretin hiçbir anlamı kalmıyor.
İşte onu yapabilseydik mesela ara dönemlerde belki böyle şey ihtiyaç olmayacaktı. Enflasyonun %85'lere çıktığı dönemlerde de her ay memurlarımız enflasyon farkını aylık olarak almış olacaklar. Hani bu düşük enflasyonda çok talep edilecek bir durum değil.
Yani, tabii.
Mesela enflasyonun %5, 6, %10 olduğu dönemlerde bunun çok anlamı olmaz. Ama enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde mutlaka aylık enflasyon farkının yansıtılması lazım.
Evet,
önümüzdeki dönemde toplu sözleşmede bunu tekrar gündeme getireceğiz ama bize göre artık ücretler belirlenirken belli değerler, parametreler esas alınmalı. Mesela yoksulluk sınırı. Bütün hedefimiz şu olmalı bana göre. Türkiye'deki bütün kamu görevlileri yoksulluk sınırının üzerinde ücret alsın.
Şu anda genel müdürler yoksulluk sınırının altında galiba.
Tabii son dönem itibariyle o rakamın altında kaldılar mı? İşin açıkçası tam bilemiyorum ama
33 bin küsür şu anda yoksulluk sınırı Türk İş'in belirlemesine göre.
Türk İş'in belirlemesi öyle. Başka biz belirliyoruz. Bizim de son ay çıkmadı daha onun hazırlığını yapıyoruz. Açlık yoksulluk sınırlarını. Biraz farklılık gösterebiliyor bizimkilerle onlar. Çünkü onlar tamamen piyasayı takip ediyorlar. Biz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan resmi rakamlar alarak yapıyoruz. Dolayısıyla onu da önümüzdeki süreç içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız.
Evet. Tabii çünkü, şeyde lafınızı kestim. Yani çalışanın yoksulluk enflasyonuyla diyelim ki zenginin enflasyonu arasında biraz fark var.
Öyle tabii.
Yani çalışan gıda enflasyonunu baz almak gerekiyor belki.
Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu enflasyon rakamları ne kadar bizim enflasyonumuzu gösteriyor?
Tabii.
Ben size söyleyeyim. Biz mesela açlık yoksulluk sınırlarını nasıl belirliyoruz? 14 kalemde belirliyoruz.
Evet.
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan o rakamları alıyoruz. Resmi rakamlar, alan araştırması yapılmış resmi rakamları. Bizim içerisinde kira, gıda, ulaşım, eğitim masrafları, ısınma giderleri gibi hususlar var. Dolayısıyla bizim enflasyonumuz aslında bunlar. Bunların üzerinden değerlendirirseniz daha farklı bir şey çıkar ortaya.
Tabii. Önder Bey, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Emeklilere nasıl yansıyacak bu iş?
Memurlara gelen zam aynı oranda emeklilere de yansıyacak.
Yani emekliler de...
Kamu emeklilerine ama...
Kamu emeklilerine, evet. Kamu emeklilerine.
Biliyorsunuz bu kamu çalışanlarına yapılan tüm ücret artışları memur emeklilerine aynı oranda
yansıtılıyor.
Şu an itibariyle belli olmayan kısım 22 bin liraya kadar nasıl, hangi kalemlerde iyileştirme yapılarak o rakama ulaşılacak? İkincisi, 22 bin liranın üstünde ücret alanlar, yani onun üstünde olanlar hangi şeylerin üzerinden taban aylığa mı yapılacak, ek ödemelere mi yapılacak? Buralar net değil. Aldığımız bilgiler Maliye Bakanlığı böyle bir geniş alternatifli çalışma yapmış. Bir kısmı seyyalen zam, bir kısmı da yüzdelik zam olarak. Ki bana göre de doğrusu o. Tamamını yüzdelik zam verirseniz bu sefer yüksek ücret alanlara çok fazla zam gelir. Orta gelir grubunda, orta düzeyde ücret alanlar ve aşağıda ücret alanlara daha az gelir.
Evet.
Onun için de bir kısmını seyyalen zam, bir kısmını da yüzdelik zam olarak yapmak en doğru.
Evet. Uçurumu çünkü çok uçurum oluyor sadece yüzdelik yaptığınız zaman.
Şöyle düşünün İsmet Bey, yani
evet.
22 bin liraya, o en düşük devlet memuru maaşını 22 bin liraya ulaştırmak için %85 zam yapılıyor.
Evet.
Yani %85 oluyor rakam. Siz %85'i 50 bin lira ücret alan birisine uygularsanız 90 bin, 100 bin lirayı buluyor. Dolayısıyla en düşük ücret alanla en yüksek ücret alan arasındaki makası çok açmamak.
Açmamak lazım. Evet. Lazım. Evet.
Çünkü orta gelir grubu bu sadece bizim için değil. Yani bir dönem Türkiye'de çok konuşuldu. Orta direkt diye tabir ettiğim evet. kısım ne kadar güçlü olursa gelir adaleti o kadar sağlanmış olur.
Ülkenin de ekonomisi sağlam olur.
Tabii. Ülke ekonomisi de sağlam olur sizin ifade ettiğiniz gibi. Onun dışında biz de sendika olarak bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. İnşallah bakalım çalışanlarımızı sevindirecek bir düzenleme çıkar Temmuz ayı maaşlarına yansır. Ama o orada bitmiyor. Neticede gelecek 2024 ve 2025 evet. yıllarını konuşacağız. Çünkü anayasamızın 52 ve 53. maddesi gereği biliyorsunuz kamu çalışanlarının ücretleri, sosyal hakları toplu sözleşme vasıtasıyla belirlenilir.
Evet, evet. Yani öyle gözüküyor evet. ki ne zaman netleşir başkan? Yani memurun zammı ayın 3'ünde enflasyon açıklanacak.
3'ünde enflasyon açıklandıktan sonra o hafta parlamentoya geleceği söyleniyor. Evet. Büyük ihtimalle parlamentoya gelince zaten bizi de çağırırlar. Komisyonlara evet. ben arkadaşlar da göndereceğiz. Evet. Orada bizim taleplerimizi bir kez daha gündeme taşıyacaklar. Ki ayın 6'sında biliyorsunuz maaşlar yapılmaya başlanıyor.
Evet.
Ancak yetişmesi lazım. O güne kadar kanun çıkması gerekir ki
maaşlar yapılsın. Evet.
Yetişebilsin. Şayet yetişmezse de ek bodroyla evet. verilecek. Ama şu tereddütü artık arkadaşlarımız yani daha doğrusu sizlerin vasıtasıyla da ifade etmiş olalım. Çalışanlarımız ya bu rakam verilecek mi, verilmeyecek mi, net midir, bürüt müdür? Oraları açtık artık. Bu rakam evet. verilecek.
Net rakam. 22 bin lira net rakam.
22 bin lira net rakam. Türkiye kamu sen olarak da 22 bin liralık net rakamı yeterli bulmuyoruz. Üzerine enflasyon farkı, %6'lık toplu sözleşme.
Ve refah. Rakamı,
ve refah ücreti. Bakın evet. artık Türkiye'de mutlaka ücretler açısından refah payı uygulamasını getirmemiz lazım.
Evet.
Bu olmazsa şunu hep söyledim sendikacı kimliğimle. Enflasyon kadar zam sıfır zam demektir.
Evet, evet.
Yani siz çalışanın ücretlerinin alım gücünü artırmıyorsunuz. Türkiye'de ekonomi büyüyorsa, refah artıyorsa o refahtan biz de payımıza düşen memurlar, emekliler payına düşeni mutlaka almalıdır. Biliyorsunuz Ocak ayında %13 bir refah ücreti verildi.
Evet.
Toplam %30 zamın içerisinde %13'ü refah payı olarak verildi. İlk defa Türkiye'de son 20 küsur yıl içerisinde biz bu refah payı uygulamasını, refah ücreti uygulamasını devam etmesini istiyoruz ki en son yaptığımız 2020 21'deki yaptığımız toplu sözleşmede bizim kamu senin memur sen toplu sözleşmeyi kabul etti. Zaten o da ayrı bir garabet. 5+7'yi imza attı yetkili konfederasyon olarak. Biz toplu sözleşmeyi kabul etmedik. Kabul etmemizin ana sebebi de bir refah ücreti verilmesi, iki seyyanen zam meselesi. Toplu sözleşme orada tıkanmıştı. Biz kabul etmedik, çekildik.
Evet. Önder Bey çok teşekkürler. Biz de bekliyoruz memurlara ne zam verilecek. Gerçekten Türkiye'nin çok geniş bir kesimi bunu bekliyor. Esnaf da bekliyor, herkes bekliyor. Evet. Evet.
Şunu ifade edeyim. Siz hani esnaf bekliyor dediniz ya.
Evet.
orası önemli. Ben yıllardır hep şunu ifade ediyorum. Kamu çalışanlarına, memurlara, emekliye verilecek para devlete yük değildir. Evet, bütçeye bir yükü vardır mali anlamda. Ancak memurlarımız, emeklilerimiz parayı piyasaya sürecek.
Evet.
Çünkü almış oldukları
saklayamaz
ücret,
ki yani o para işte, zaten yetmiyor ki hemen anında aynen, gidiyor öyle. Yani.
Yani neticede bunu yastık altına koyamaz.
Evet,
ertelemiş
evet.
olduğu ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak. Çarşı pazarda biraz canlanacak. 2008'de Türkiye'de mortgage krizi, daha doğrusu Amerika'daki mortgage krizinin Türkiye'deki yansımaları olduğunda şöyle bir kampanya yapmıştık sivil toplum örgütler. Al ver ekonomiye can ver diye.
Evet, evet.
İşte öyle memura vereceksiniz ki memur da gitsin bakkala, kasaba, manava, markete harcama yapsın. Dolayısıyla devlet buradan bizim hesaplamalarımıza göre %25'ten fazlasını da vergi olarak tekrar topluyor.
Alıyor. Evet, evet,
evet.
Çok teşekkürler Önder
ben
Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar. Sağ olun.
Görüşmek üzere. Kolaylıklar.
Evet sevgili dinleyiciler, çok büyük bir kesim, memur kesimi, eşleri, çocukları, herkes bu memur zammını bekliyor. Emekliler de tabii aynı beklenti içerisinde. Çünkü onlara yapılacak zam emekliye de yansıyacak. Bunları 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamından kısa bir süre sonra sonuçlanmasını bekliyoruz. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olacak dendi. Buna göre bakalım nasıl bir seyir izleyecek, hep beraber göreceğiz. Şimdi kısa bir ara, bir müzik dinliyoruz. Arkasından siyasete geçeceğiz. Evet, tekrar iyi günler sayın dinleyicilerimiz. Normalde konuğumuz Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'dü. Ancak Sarıgül genel kurulda çıkamadı. Meclis genel kurulundaydı, çıkamadı. O nedenle kendisine bağlanamadık. Yayınımız sırasında eğer çıkabilirse yine bağlanırız. Ama eğer bağlanamazsak da Sayın Mustafa Sarıgül CHP'nin gençlik kollarından yetişmiş birisi. Sonra CHP ile yolları ayrıldı. Genel başkanlık için adaylığını koymuştu. Olmadı. Daha sonra da yeni bir parti kurdu. Sonra tekrar CHP listelerinden son seçimde Erzincan milletvekili olarak seçildi. Bu hafta sonu da partisi toplantı yapıyor ve bu toplantıda da CHP'ye katılma kararı, genel kongre yapıyor ve CHP'ye katılma kararı muhtemelen alacaklar ve o da artık CHP'li olacak. Evet, CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Kurultay takviminin açıklanmasından sonra CHP epey bir, nasıl söyleyelim, kargaşa içerisine girdi. Bu kargaşa nereden kaynaklandı? İşte bazı kesimler Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyorlar. Bazı kesimler ise Kılıçdaroğlu'na destek veriyorlar. Ama gözüken manzara şu, bu mücadele daha da devam edecek. Şöyle söyleyelim, dün İl başkanları toplantısı vardı. 8,5 saat sürdü. Bu 8,5 saatte ne konuştular? Bazı il başkanları parti yönetimine eleştiriler getirdi. Milletvekili listelerinin hazırlanışında kendilerine danışılmadığını söylediler. İzlenen politikaları masaya yatırdılar. Ve birçokları da işte kimisi Kılıçdaroğlu'na destek tavrı aldı, kimisi değişim sözü etti. Ancak henüz bu değişimin ne olduğunu da kimse anlamış değil. Bir sonuç bildirisi yayınlandı ama yani sonuç bildirisi de şöyle demek mümkün. Ortaya karışık bir ifadeler yer aldı. Bu şekilde bir sonuç bildirisi oldu. 81 il başkan adına ortak yapıldı. Yani sonuç bildirisinin dili konusunda aslında dün yapılacaktı. Fakat dilde pek anlaşamadıkları konuşuluyor. İfadelerde anlaşamadıkları konuşuyor. Bu da CHP'nin önümüzdeki günlerde daha da tartışmalı hale geleceğinin göstergesi. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Çok net bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu adaylık için hazırlık yapıyor. Yani kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak. Zaten Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu. Biz göstereceğiz dedi. Yani bu da Kılıçdaroğlu'nun adaylık için kararlı olduğunu gösteriyor. Ama Kılıçdaroğlu'na karşı da bir ekip var. Bu ekip de epey toparlanmaya çalışıyor. Ve işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı MYK üyeleri var. Onlar biraz sanki saf değiştirmiş gibi gözüküyorlar. Ekrem İmamoğlu'na yakın temas halinde oldukları konuşuluyor ve birlikte çalışıyorlar ve Kılıçdaroğlu'yu biraz kuşatma harekatı diyelim buna sürüyor. Kılıçdaroğlu'ya yani istifa et, kendin gönüllü bir şekilde çekil, koltuğu da bize bırak demeye getiriyorlar. Ancak Kılıçdaroğlu çevresinden edindiğimiz en son bilgilere göre böyle bir şey olmayacak. Çok net bir şekilde bunu söylüyorlar. Hani diyorlar ki eğer aday olmak istiyorlarsa, kim olmak istiyorsa bu yasada mevcut ve bunlar aday olsunlar deniyor. Şimdi Kılıçdaroğlu başka hamleler de yapıyor. Bu hamlelerden birisi tüzükte yapılması planlanan hamleler. Bir tüzük komisyonu toplanacak, öyle gözüküyor. Ve bunun için de hazırlık yapılıyor. Yani kongre sürecinde bir de tüzük kurultayı gündeme gelecek. Ve tüzükte bazı değişiklikler düşünülüyor. Mesela neler olabiliyor bunlar? Parti meclisi sayısı arttırılacak gözüküyor. 80 rakamı dillendiriliyor. Yani parti meclisi üye sayısının 80'e çıkarılması düşünülüyor. Parti meclisi üyeleri milletvekilleri olmayacak. Partinin tüm politikaları parti meclisinde tartışılacak. Daha sonra MYK'da konuşulacak ve belirlenecek. Milletvekilleri ve belediye başkanları da bu politikaları uygulayacak deniyor. Yine milletvekillikleri için iki dönem şartı. AK Parti'de biliyorsunuz üç dönem, iki dönem deniyor. ön seçim zorunluluğu getiriliyor ki bu da aslında belki çok önceden yapılması gereken, hele ön seçim meselesi ki CHP'de genel merkezin bütün gücünü merkez yoklaması yapmasından alıyor. Bu olsaydı belki CHP'de çok daha sağlıklı bir mecraya otururdu. Üyelik meselesinde de bir yeni düzenlemelerden söz ediliyor. Yani işte gidiyorsunuz, partiye üye oluyorsunuz, aidat maidat vermiyorsunuz ama delege seçimde oy kullanıyorsunuz. Bu düzene de herhalde son verilecek. Aidat veren partililer ki çok yüksek değil, 1 lira ile 10 lira arasında galiba, aidatını ödeyen partililer asil üye sıfatı alacaklar ve delege seçimlerinde onlar oy kullanabilecekler. Yani öyle bir, onlar aday olabilecekler. Böyle bir gelişme söz konusu. 6 Mart'a kadar üye olanlar bu delege seçimlerinde, mahalle delegelerinde galiba oy kullanacak. Bunlar da artık sisteme bağlanıyor. Peki yerel seçimlerde nasıl bir seyir izlenecek? İttifaklar devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunlar da tartışılıyor CHP içerisinde ve orada varılan sonuç, yerel seçimlerde ittifaksız ben düşünemiyorum. Yani ittifaksız artık seçim kazanmak çok zor. Özellikle CHP açısından. Ama bölgesel ittifaklar diye bir kavram geliştiriyorlar. CHP kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre. Yani diyelim ki A ilinde seçim yapılacaksa o ildeki dengeler hesaplanacak, bölgesel ittifaklar yapılacak. Diyelim ki İşte A partisi veya B partisiyle kimle ittifak yapılıyorsa, hangisi güçlüyse, sonuçları hangisi belirleyebilecekse onlarla ittifak yapılacak ve işte belediye meclis üyelikleri veya başka şeylerde veyahut da ilin yönetiminde ona göre ittifaklar, pazarlıklar söz konusu olacak. Böyle bir yöntem düşünüyor. İYİ Parti ile muhtemelen devam edecek ancak İYİ Parti'nin de şartlar olduğu gözüküyor. Bazı büyük şehir illerini istediği ifade ediliyor. Ancak CHP'liler de diyorlar ki ya bak geçen seferde de öyle yaptık. Örneğin Balıkesir'i size verdik ama kaybettik diyorlar. Bu tür tartışmalar da yaşanıyor ama bence yerel seçimlerde de ittifaklar yapılacak. Peki CHP'de bu durum bir sıkıntı yaratır mı? Yani bu süreç, kurultay süreci, bu tartışmalar iki tarafında çok kararlı olması, yani ortaya çıkan iki isim var, üç isim var gerçi, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel. Özgür Özel belki biraz daha tartışılabilir, o ben fedakarlık yapabilirim tarzında açıklamalar da yaptı. Yani orada bir ara formüller düşünülebilir. Özgür Özel yani bir taraf lehine çekilebilir ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çekilmesine, adaylıktan çekilmesine pek ihtimal verilmiyor. Şimdi son günlerde bir takım tartışmalar var. Deniyor ki işte Kılıçdaroğlu giderse CHP'de bir kesim CHP'den ayrılır. Şimdi yani bu nasıl olur böyle bir şey? Kişiye bağlı mı bu tür partilerde? Şimdi söylenmek istenen aslında tam ifade edilmiyor ama kulislerde konuştuğumuz zaman bu sözle anlatılan şu: eğer Kılıçdaroğlu giderse Aleviler CHP'den ayrılır. Yani Türkçe söylenen bu. Biliyorsunuz daha önce Cumhurbaşkanı seçiminde de benzer ifadeler kullanmıştı. Sayın Bülent Kuşoğlu demişti ki eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa zaten altılı masa dağılır, artı Aleviler kendini dışlanmış hisseder. Şimdi yani olayın mezhepsel boyutta bir tartışmaya girmiş olması biraz tuhaf. Yani bu nereye kadar gider bu tartışma bilemiyoruz. Ancak bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. İmamoğlu cephesinde nasıl bir durum var diye bakacak olursak, İmamoğlu cephesi de yoğunlaşmış vaziyette çalışmalara. Ancak İmamoğlu'nda başka bir durum daha var. İYİ Parti ile İmamoğlu'nun ilişkileri. Ekrem İmamoğlu CHP'den çok İYİ Parti ile temas halinde deniyor. Yani İmamoğlu CHP ilişkisi İmamoğlu İYİ Parti ilişkisinden daha zayıf diyenler var. İşte Saraçhane'deki kucaklaşmaya vurgu yapanlar var. Yani diyeceğimiz CHP'de biraz tabanda umutlar tükeniyor. Yani zaten bir yenilgi alınmış, bir umutsuzluk var ki kazanmaya çok inandırılmıştı CHP tabanı veyahut da muhalefet tabanı. Şimdi burada nasıl bir çözüm bulunacak, nasıl tekrar umut haline gelecek? Yoksa önümüzdeki dönemde CHP'de bir bölünme mi yaşanacak? Bütün bunları izleyip göreceğiz. Ama partide ciddi bir sorun olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Evet, İyi Parti var bir de. İyi Parti bu hafta sonu kongre yapıyor. İyi Parti'deki kongrede nasıl bir sonuç çıkacak o da dikkatli izleniyor. Meral Akşener karşı aday çıkacak mı çıkmayacak mı? Önce çıkacak deniyordu ama muhalifler öyle gözüküyor ki pek aday çıkarmaya cesaret edemeyecekler. Şu andaki manzara o. Ama son gün bir aday çıkar da tartışma olur mu onu bilemiyoruz. Meral Akşener kendi konumunu parti içinde güçlendirecek gibi gözüküyor. Ancak orada da çok sayıda tartışma var. İşte adaylık belirleme sürecinde işte bir takım partiye finansman desteklerinden söz ediliyor. O destekleri verenden bazılarının milletvekili olamadığı söyleniyor. O milletvekili olamayanlar başkanlık divanında, parti yönetiminde görev talep ediyorlar. Onlar bizi listeye koymak zorundasınız diyorlarmış. Kulislerde konuşulanlar bu şekilde. Bunlar da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani şurada bir şey kalmadı. Yarın Cuma, ertesi gün kurultay olacak, kongre olacak. Evet, kurultay ve kongre sözlerini şunun için kullanıyoruz. CHP'de büyük genel kurula kurultay ifadesini kullanıyorlar daha çok. Diğer partilerde ise kongre deniyor. CHP'de eski köklerinden gelen, o kurultay geleneğinden gelen bir ifade bu. Evet, siyasetteki ana manzara bu. Tabii şimdi herkes işte tatile çıkacak. Yarın Kurban Bayramı için 10 günlük tatil oldu. 9 günlük. İnsanlar memleketlerine gidecek. İşte kurbanlar kesilecek. Ancak kurbanlıkların fiyatlarına bakıyoruz. Çok pahalı. Eskiden işte ortaklıklar kurulurdu. İşte 5 kişi toplanır bir dana keserlerdi. Şimdi ortaklıkların sayısı artıyor. Tabii gelire göre, ekonomik duruma göre kurbanlıklar küçülüyor. Bunun Türkçe izahı bu. Bilemiyoruz tabii ekonomideki bu durum insanların kurban kesimini nasıl etkileyecek? Türkiye'de hayvan sayısında da ciddi bir düşüş var. Kurban kesimini de düşürecek mi? Bütün bunları artık önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Ancak vatandaşlar kurbanlıklarını getirmişler. Eğer satamaz da tekrar bir nakliye ücret olup tekrar memleketlerine çoğu doğu taraflarından, doğu illerimizden geliyor. Götürmek zorunda kalırlar mı? Onu da bilemiyoruz. Onların hepsini yaşayacağız. Evet, bir uzunca bir tatile giriyoruz Kurban Bayramı tatiline. Herkesin Kurban Bayramı tatilini kutluyoruz. Bu arada biraz önce konuştuk Sayın Kamusen, Türkiye Kamusen Genel Başkanı'yla. Memurlar büyük beklenti içerisinde asgari ücretliye %34 oranında zam yapıldı. Memurlar kendi maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Tabii bu arada ev sahiplerinin de vicdanına sesleniyorlar. Yani bize memura zam yapıldı diye hemen kiralar artmasın diyorlar. Bütün bunları da konuşuyorlar. Yani herkes iki derede bir arada diyelim. Bir taraftan zam yapılıyor ama tetikte hazır da bekleyen var. Memura biraz zam yapısı da biz de zam yapsak diyenler de var. Yani bir kıskacın içerisine girmiş vaziyetteyiz. Keşke enflasyon sıfır olsa da hiç zam olmasa. Yani hiç olmasa eski durumumuzu korusak. Ama ne yazık ki yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Tekrar söyleyelim, biraz önce saat 14'te Para Politikaları Kurulu gösteri politika faizini 15'e çıkardı. Yani arttırdı. Fakat beklenti daha yüksekteydi. O olmayınca döviz kurlarında bir artış gözlendi. borsada bir artış gözlendi. Yani insanlar başka kanallara arayışa girdiler. TL'den yine kaçış demek bu. Bu ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı bilemiyoruz. Türk ekonomisi bir kıskaca girince biz tekrar işte bu tür işlerle yani üretime odaklı değil, havadan para kazanmaya yönelik bir takım faaliyetler karşımıza çıkıyor. Tabii bunlar garibanları hiç ilgilendirmiyor. Bu daha çok parası olanları ilgilendiriyor. Şu andaki manzarada bu çerçevede vallahi bizler de seyrediyoruz. Yani çalışanlar, gazeteciler olsun bizler bu gelişmeleri sadece seyrediyoruz ve bize ne düşecek diye ona bakıyoruz. Bize düşen daha çok faturası oluyor. Onu da bakalım önümüzdeki günlerde nasıl karşılayacağız. Evet, programımızın tekrar sonuna geldik. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonra buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.